Zorba Nikos Kazantzakis 1. kaset 2. yüz. Zorba yumruğunu masaya vurup iyi ama dedi ya tohum, bir çiçeğin bitmesi için tohum gerekli. Bizim pis içimize böyle bir tohumu kim koydu? Bu tohum niçin iyilik ve namusla beslenip çiçek açmasın ve kanla pislik istesin? Başımı salladım bilmem, kim biliyor kimse. Zorba bunun üzerine umutsuzca çevresine vahşi vahşi bakarak bağırdı. Öyleyse vapurları, makineleri, kolalı giysileri ne yapayım ben? Yanımızdaki masada oturup kahvelerini içen, deniz tutmasından dava dolmuş 2-3 kişi canlandı, kavga kokusu alarak kulak kabarttılar. Zorba gözetilmekten tiksinip sesini alçalttı. Bırakalım bunları şeytan alsın dedi. Bunları düşündüğüm zaman önümde ne varsa kırasım geliyor. Bir sandalyeyi, bir lambayı ya da duvara vurarak kafamı. Sonra ne anlıyorum? Elinin körünü ya kırdıklarımın parasını ödüyorum ya da eczaneye gidip kafamı gazlı bezlerle sardırıyorum. Eğer Tanrı varsa o zaman çuvalladık değil mi? Beni gökyüzünden dikizleyip gülmekten katılıyordur. Kendisine dadanmış bir sinir kovarmış gibi avucunu şiddetle salladı, bıkmış bir halde. Kısacası dedi, sana söylemek istediğim şey şu. Krallık gemisi bayraklarla donanmış halde yaklaşıp toplar atıldıktan ve prens Girit'e ayak bastıktan sonra sen özgürlüğüne kavuştuğu için tümden deliren bir halk gördün mü? Hayır mı? Öyleyse zavallı patronum, kör doğdun, kör öleceksin demektir. Ben 1000 yıl yaşasam ve etimin yalnız bir lokmacığı kalsa bile o gün gördüğümü unutmayacağım. Eğer insan gökteki cennetini kendisi seçseydi, ki öyle olması gerek çünkü cennet bu demektir, Yaradan'a şöyle söylerdim ben. Tanrım, bırak benim cennetim frenk üzümleri ve bayraklarla süslü bir Girit olsun ve Prens Yorgos'un Girit'e ayak bastığı an sonsuza dek sürsün. Zorba yine sustu, bıyığını burdu, bir bardağı ağzına kadar buzlu suyla doldurdu, bir solukta içti. Girit'e ne oldu Zorba, söylesene. Zorba yine sertleşerek, çene mi çalacağız dedi. Yahu ben sana diyorum ki bu dünya sır dünyasıdır. İnsan da büyük bir canavar. Büyük canavar ve büyük tanrı. Adı Yargaros olan ve benimle birlikte Makedonya'dan gelip çok büyük işler ve çok büyük birini yapmış pis bir domuz olan cani bir komitacı ağlıyordu. Ne ağlıyorsun ulan bir domuz dedim. Fakat o üzerime atıldı. Ha babam beni öpüp küçük bir çocuk gibi ağlamasını sürdürdü. Sonra bu alçak herif kemiğini çıkardı. Öldürdüğü kişilerden ve bastığı evlerden çaldığı altın liraları çıkarıp avuç avuç havaya fırlattı. Anladın mı patron? Özgürlük bu demektir. Kalktım, temiz hava almak için güverteye çıktım. Özgürlük bu demektir diye düşündüm. Bir hastalığa yakalanıp altın liralar toplayacak, sonra birden hastalığını yenip bütün varını yoğunu havaya savuracaksın. Hastalığın birinden kurtulup daha büyük başka birine tutulasın. Fakat bu da tutsaklık değil midir acaba? İnsan soyu için, Tanrı için kendinin de bir düşünce uğruna feda mı etmelidir? Ya da acaba Efendimiz ne kadar yüksekteyse tutsaklık zincirimiz de o kadar uzuyor ve o zaman çok geniş bir harman içinde sıçrayıp oynuyor, sonra ucunu bulamadan ölüyoruz. Bunun adına mı özgürlük demişiz yoksa? Kumlu kıyımıza öğleden sonra vardık. Beyaz, ince eğlenmiş bir kum. Hala çiçekli olan acı defneler, incir ve keçi boynuzu ağaçlarıyla daha ileride, sağdaki ağaçsız küçük bir dağ, bana bir kadının tersine çevrilmiş yüzü gibi geliyordu. Bu kadının çene altından, yani boynundan siyah kahverengi limit damarları geçmekteydi. Yağmur sonrası bir rüzgar esiyor, kabarık bulutlar hızla geçiyor, toprağı gölgeleyerek yumuşatıyorlardı. Güneş saklanıp açılıyor, toprak canlı ve bereketli bir yüz gibi aydınlanıp kararıyordu. Bir an için kumsalda durup baktım, kutsal yalnızlık öldürücü ama hala göz kamaştırıyordu. Bir biçimde bir çöl gibi önüme serildi. Dilber Budist şarkısı topraktan yükseldi, içimi sardı. Sonunda ne zaman yalnız başıma, arkadaşsız ve sırf her şeyin düş olduğu gerçeğiyle birlikte ıssızlığa çekileceğim. Vücudumun hastalıktan, cinayetten, ihtiyarlık ve ölümden başka bir şey olmadığını görerek özgür, korkusuz, baştan başa sevinç içinde ormana ne zaman çekileceğim? Ne zaman, ne zaman? Zorba santuru koltuğunda arkamdan geliyordu. Heyecanımı gizlemek için elimi kadının ters çevrili yüzüne uzatarak işte linyit dedim. Ama zorba kaşlarını çattı bakmadan. Başka sefere patron dedi. Önce şu toprak dursun bakalım. Hala sallanıyor şeytan olasıca. Hala sallanıyor namussuz. Güverte gibi köye çabuk gidelim. Bunları söyledikten sonra pergelleri açtı. Fellah veletleri gibi güneşten yanmış çıplak ayaklı iki köylü çocuğu koşup valizlere yüklendiler. Mavi gözlü bir gümrük memuru daire ödevini gören bir barakanın önünde nargile içiyordu. Yan yan bize baktı. Valizlere bıkkın bir bakış attı. Bir ara sandalyesine sallanıp kalkacak oldu ama üşendi. Neden sonra marpucu kaldırdı. Mahmur mahmur hoş geldiniz dedi. Köylü çocuklardan biri arkamdan geldi. Zeytin gibi kapkara gözlerini oynatarak alaycı bir tavırla. Giritli değil, eski Yunanistanlıdır dedi, üşeniyor. Peki Giritliler üşenmezler mi yani? Üşenirler, üşenirler ama başka türlü. Köy uzak mı? Yok canım, bir kurşun atımı ödedi. Naşu bahçelerin arkasında derede, iyi köydür patron. Tanrı'nın bereketine sahiptir. Keçi boynuzları, hardal otları, zeytinyağı, şarap, şu öteki kumsalda da Girit'in en kör pahıyarları, domatesleri, patlıcanları, karpuzları yetişir. Arabistan'dan gelen rüzgar onları büyütür. Geceleyin bostanda yatsan kır kır kır diye büyüdüklerini duyarsın. Zorba önde gidiyor ve başı hala döndüğü için yalpalıyordu. Dayan Zorba diye bağırdım. Ormanı tuttuk, korkma. Hızlı yürüyorduk. Toprak kum çakılla karışıktı. Orada burada bir ılgın ağacı, bir küme hasır otu ve zehirli sütleyenler vardı. Ağır bir hava. Bulutlar hep alçalıyor. Hava ağırlaşıyordu. Büyük bir incir ağacının yanından geçiyorduk. Gövdesi birbirine dolanmış iki kol gibiydi. İhtiyarlıktan çürümeye başlamıştı. Valizleri taşıyan çocuklardan biri durdu. Çenesini kaldırdı. İhtiyar ağacı göstererek. Arnold kızının inciri dedi. Durdum. Bu Girit toprağında her taşın, her ağacın trajik bir tarihi vardır. Arnold kızının mı, neden? Dedemin zamanında bir Arnold'un kızı genç bir çobanı sevmişti ama babası çocuğu istemiyordu. Arnold kızı ağlıyor, bağırıyor, kendini öldürüyordu ama ihtiyar bildiğinden şaşmıyordu. Ta ki bir akşam iki aşık ortadan yok oluverdi. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta onları aradılar, yok. Ama mevsim yaz olduğu için çabuk korktular. Kokuyu izleyerek onları bir incir ağacının altında çürümüş ve birbirine sarılmış halde buldular. Anladın mı? Kokudan buldular onları. Çocuk püf püf diyerek katılırcasına güldü. Köyün gürültüsü duyuldu. Köpekler havlamaya başladı. Kadınlar çığlık atıyor. Horozlar havanın değişeceğini haberini veriyordu. Havada rakı kazanlarından çıkan bir cibre kokusu vardı. İki çocuk işte köy diye bağırıp tabanları yağladılar. Kum tepesinin dönemeç yerinde derenin yamacına asılmış gibi duran küçük köy göründü. Kireçle boyanmış taraçalı basık evler birbirine yapışık gibiydi ve açık pencerelerin oluşturduğu siyah noktalarla taşlar arasında sıkışmış ak saçlı başlara benziyorlardı. Zorbanın yanına gidip alçak sesle uyardım onu. Aklını başına topla Zorba. Köye girdiğimiz şu anda gerektiği gibi davranmalısın. Ne mal olduğumuzu anlamasınlar. Zorba ağırbaşlı iş adamları gibi duralım. Ben patron, sen de işçi başı olarak. Şunu bil ki Giritlilerin şakası yoktur. Gözleri seni bir kez yakaladı mı hemen kusurunu bulup bir lakap takıverirler. Ve bir daha bundan kurtulamazsın. Ondan sonra kuyruğuna teneke bağlanmış bir köpek gibi gidersin. Zorba bıyıklarını avuçlayıp düşünmeye başladı. Sonunda ben sana bir şey söyleyeyim mi patron dedi. Eğer burada bir dul varsa korkma ama yoksa... O anda köyün giriş yerinde bir çingene karısı paçavralar içinde elini uzatarak koştu. Güneşten yanmıştı, pislik içindeydi. Küçük siyah bir bıyığı vardı Zorba'ya. Ey Kubaros diye bağırdı. Ey Kubaros, senin ruhun var mı? Zorba durdu ve çok ağırbaşlı bir tavırla var dedi. Öyleyse bana 5 drahmi ver. Zorba koynundan meşinden yapılmış külüstür bir cüzdan çıkardı. Al dedi ve soluk dudakları güldü. Sonra bana döndü. Bakıyorum burada müthiş ucuzluk var dedi. Ruhun fiyatı 5 drahmi. Köyün köpekleri üzerimize saldırdı. Kadınlar damlara çıktı. Çocuklar yuvalarla ardımıza düştü. Bazıları havlıyor, bazıları otomobil kornası gibi ötüyor. Bazıları ise önümüze geçerek şaşkınlıktan büyümüş gözlerle bize bakıyorlar. Köyün alanına vardık. Çok yüksek iki kavak ağacı, çevrelerinde kabaca doğranmış çitler ve karşıda geniş eski boyalı tabelasıyla kahvehane. Namus kasabı ve kahvehanesi. Zorba sordu. Neden gülüyorsun patron? Daha yanıt verecek vakit bulamadan kasap kahvehanenin kapısından mavi püsküllü kırmızı kuşaklı 5-6 yarma fırladı. Hoş geldiniz Kubarosçularımız diye bağırdı. Buyurunuz bir rakı için. Daha yeni çıktı kazandan, sıcak sıcaktır. Zorba dilini şapırdattı. Bana bakıp göz kırptı. Ne dersin patron? Birer tek atar mıyız? İçtik, gırtlağımız yandı. Eline çabuk ihtiyar kahveci kasap bize sandalye getirdi. Ben el sordum, birisi bağırdı. Madame Hortense'a gidin. Fransız mı bu dedim, şaşırmıştım. Şeytan bilir orasını artık dedi. Birçok kazıkların üstünden atlamış. Şimdi ihtiyarladığı için de son kazığın üstüne oturup burada han açtı. Bir çocuk söze karıştı. Karamele de satıyor. Bir başka çocuk bağırdı. Unlanıp boyanıyor da boynuna bir kurdele sarıyor, bir de papağanı var. Zorba sordu. Dul mu, dul mu? Kimseden karşılık alamayınca amansız bir istekle daha sordu. Dul mu? Kahveci kırlaşmış kır sakalını avuçladı. Burada kaç kıl var Kubarus dedi. E işte o kadar da erkekten dul kalmıştır. Şimdi anladın mı? Anladım dedi Zorba. Ve dudaklarını yaladı. Keyfi yerinde olan bir ihtiyar bağırdı. Seni de dul bırakabilir. Dikkatli ol Kubaros. Ve hepsi birden kahkahayı bastılar. Kahveci ısmarlanmış şeylerle dolu bir tepsiyle yeniden göründü. Arpa ekmeği, taze peynir, ahlat. Kahveci bağırdı. Ulan adamları rahat bırakın be. Yok madamlar, yok bilmem neler. Evimde yatacaklar işte. İhtiyar onları ben alacağım. Kondomanolis dedi. Benim çocuklarım yok. Evim büyük. Yer var. Kahveci ihtiyarın kulağına eğilerek bağırdı. Kusura bakma barba. Anagnosti, önce ben söyledim. Barba Anagnosti, sen birini al dedi, ihtiyarı ben alırım. Zorba bakışlarını sertleştirip sordu. Hangi ihtiyarı? Ben daha çok sertleşmesin diye zorbayı yatıştırmaya çalışarak, biz ayrılamayız dedim, ayrılmayız. Madame Hortense'a gideceğiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kısa boylu, tombul, saçları karşıdan keten renkte görünen, çenesinde üzeri domuz kıllarını andıran kıllarla örtülü bir ben bulunan, çarpık bacaklı bir kadıncağız, kolları açık halde kavakların altında göründü. Boynunda kırmızı kadifeden bir kurdele vardı, soluk yanakları açık mor renkte bir pudrayla sıvanmıştı. Alnından oynak bir zülüf fırlıyor ve ister istemez küçük kartalı oynayan ihtiyar Sarah Bertart'a benziyordu. Hoş bulduk Madame Hortense diye karşılık vererek ani bir neşeye kapılmış gibi elini öpmek istedim. Hayat gözümün önünden masal gibi, Shakespeare'in bir komedisi, diyelim fırtınası gibi şimşek hızıyla geçti. Biz hayali bir gemi batışından ıslak ıslak karaya çıkmış, şaşkınlık verici kıyıları keşfediyor ve ülkenin canlılarını resmi biçimde selamlıyorduk. Bu Madame Hortense da bana binlerce yıl önce bu kumsalın üzerine yarı çürük, parfümlü ve meşeli bir halde düşmüş adanın kraliçesi olan bir çeşit bıyıklı ve cilalı koca karıyı hatırlatıyordu. Arkada ise çok başlı, sırf pislik, kıl ve keyiften oluşmuş Caliban, yani halk, kınayarak ona bakmaktaydı. Tebdil giyinmiş prens olan zorba da uzak denizlerde bir yerde savaşmış, yenmiş, yenilmiş, boku portaları açılmış, direkleri kırılmış, yelkenleri yırtılmış, şimdi de pudralarla, kalafatladığı çatlaklarla dolu bir halde bu kıyıya çıkmış bekleyen eski gemiye bir arkadaşımız gibi patlak gözleriyle süzerek bakıyordu. Bu gemi garanti zorbayı, o 40 yerinden yaralanmış kaptanı beklemekteydi. Ben de bu iki tiyatro sanatçısının sonunda Girit'in bu düz sahneli, kabaca boyanmış görünümü içinde tatlı tatlı konuşmalarını görerek seviniyordum. İhtiyar aşk tiyatrocusu kadının önünde eğilerek, iki yatak Madame Hortense dedi, tahta kurusuz iki yatak. O çok eski bir şantiyozun baştan çıkarıcı tavrıyla süzgün süzgün bana bakarak karşılık verdi. Tahta kurusu yok, yok. Caliban'ın alaycı ağızları bağırdılar, var, var. Baş artist kalın beyaz çoraplı tombul bacağını taşlara vurarak inat etmekteydi, yok, yok. Ayağında tabansız, üzeri ipekli ve koket birer fiyonk taşıyan iskarpinleri vardı. Caliban yine kahkahalar atarak bağırdı. Hay yok olasın prima donna, şeytan alsın seni. Fakat Madame Hortense artık ağırbaşlı, onurlu önümüzde yürüyor ve bize yolu açıyordu. Üstü başı pudra ve ucuz sabun kokmaktaydı. Zorba arkasından gidiyor, bakışlarıyla onu yiyordu, bana göz kırparak. Bak şuna be dedi, ördek gibi yürüyor namussuz. Nasıl sallanıyor, pılav pılav, kuyrukları yağ bağlamış koyunlar gibi. Birkaç eri damla düştü, gökyüzü karardı. Dağda beyaz şimşekler çakıyordu. Keçi kılından yapılmış büyük kaputlarıyla ufacık kızlar evlerinin keçi ve koyunlarını otlatmaktan dönüyorlardı. Ocağın önünde çömelmiş kadınlar akşam ateşini yakıyordu. Zorba sinirli sinirli bıyığını ısırdı. Yalnız madamın sallanan sarılarına aç gözlerle bakmaktaydı. Bir ara içini çekerek mırıldandı. Lanet olsun hayata be, sonu yok namussuzun. Madame Hortense'ın küçük oteli arka arkaya yapışık çok eski bir sıra banyo kabinesinden oluşuyordu. İki kabine dükkandı. Burada karamela, sigara, Arap fıstığı, lamba fitilleri, alfabeler, kokulu günlük satılıyordu. Sonraki dört kabine uyuma odalarıydı. Ötekinin arkasında da mutfak, çamaşırhane, kümes ve adı tavşanları vardı. Çevreyi ise ince kum üzerine dikilmiş sık kamışlarla Arap incirleri sarmıştı. Bütün çevre deniz, tavuk pisliği ve keskin sidik kokmaktaydı. Yalnız ara sıra Madame Hortense geçerken insanın önünde bir berber çanağı dökülüyormuş gibi havanın kokusu değişiyordu. Yataklar serildi, yattı, hemen de uyuduk. Ne düş gördüğümü hatırlamıyorum. Ama sabahleyin çok hafif ve denizden çıkıyormuşum gibi sevinçliydim. Günlerden pazardı. İşçiler yarın çevre köylerden gelip iş tutacaklardı. Yani gezintiye çıkıp talihin beni hangi kıyılara attığını görecek vaktim vardı. Şafakla birlikte dışarı fırladım. Bahçeleri geçtim, biraz kıyıda dolaştım. Bu yerlerin suyu, toprağı ve havasıyla şöyle üstün körü bir tanıştım. Kokulu yabanıl otlar topladım. Avuçlarım kekik, ada çayı, nane kokusuna bulandı. Bir tepeye çıkıp çevreye baktım. Granitten, koyu renkli ağaçlardan, beyaz kireçli topraktan oluşmuş bir yer ki insan bunu kazmanın bile deşemeyeceğini sanır. Fakat birden narin sarı zambak filizleri bu kas katı toprağı sanki aniden delerek fışkırıyor ve güneşte parlıyorlardı. Uzakta güneyde alçak kumsallı küçük bir ada çiçekler içinde parlıyor, ilk ışıkların önünde bütün dokunulmazlığıyla kızarıyordu. Kıyıdan biraz içeride zeytin, keçi boynuzu, incir ağaçları, birkaç tane de bağ vardı. İki küçük dağın arasındaki rüzgar tutmayan çukurlarda limon ve muşmula ağaçlarıyla denize biraz daha yakın bir yerde bostanlar görünüyordu. Yükselen toprağın yumuşak dalgalanışlarını uzun zaman seyrettim. Granitler, koyu yeşil renkteki keçi boynuzu ağaçları, gümüş yapraklı zeytinler küme kümeydi. İnsanın önüne sanki çizgileri dalga dalga bir kaplan postu serilmişti. Güneye doğru uzakta hala öfkeli olan garip ve anlaşılması güç deniz kıvılcımlanıyor, Berberistan'a ulaşıyor, kükrüyor, kişniyor ve Girit'i yiyordu. Bana öyle geldi ki Girit'in bu kesimi güzel bir nesil parçasına benzemekteydi. İyi işlenmiş, az konuşan, aşırı zenginlikten kurtulmuş, sağlam ve tutumlu. Lezzetini en basit araçlar sunmaktaydı. Oynamıyor, hiçbir gösterişe kapılmıyor, nutuk çekmiyor, ne söylemek istiyorsa erkekçe bir ağırbaşlılıkla söylüyordu. Ama Girit'in bu kesiminin haşin çizgileri arasında umulmadık bir duyarlılık ve şefkat duyulmaktaydı. Rüzgarsız köşelerde limon ve portakal ağaçları kokularını saçıyor, ötede ise geçit vermez denizden tükenmez bir şiir taşıyordu. Girit diye mırıldanıyordum, Girit ve yüreğim hızla çarpıyordu. Tepeden indim, kıyı kıyı yürüdüm. Köyden fıkırdaya fıkırdaya gelen köylü kızlar göründü. Kar gibi önlükleri, sarı çizmeleriyle ve etekleri yukarı çekilmiş halde deniz kıyısındaki manastıra tapınmaya gidiyorlardı. Durdum, beni görür görmez gülmeleri kesildi. Yabancı bir erkeği görünce yüzleri sertleşerek kapanmış, vücutları tepeden tırnağa kuvvet kesilmiş, parmakları sihirli bir halde sıkı sıkıya düğümlenmiş, korsajlarından göğüslerine doğru bir korku yayılmıştı. Damarlarındaki çok eski kan geçmişi hatırladığı için ürpermişti. Girit'in Berberistan'a bakan bütün bu kıyılarına yüzyıllardır korsanlar saldırıyor, koyunları, kadın ve çocukları yakalıyor, onları kırmızı kuşaklarıyla bağlıyor, ambarlara atıyor, Cezayir'e, İskenderiye'ye, Beyrut'a satmaya götürmek üzere demir alıyorlardı. Bu deniz yüzyıllardır hıçkırıkları yankılanmış ve yüzü saç örgüleriyle örtülmüştü. Kızların aşılmaz bir engel oluşturarak bir savunmaya girişmek istermiş gibi birbirlerine yapışmış halde vahşice kaçtıklarını gördüm. Yüzyıllardan beri bırakılmayan ve bugün hiç kuşkusuz eski bir gereksinmenin sesine uyarak tekrarlanan güvenlik davranışlarıydı bunlar. Kızlar tam önümden geçerlerken yavaş yavaş geri çekildim ve gülümsedim. Tehlikenin yüzyıllardır geçmiş olduğunu bir anda anımsayınca birdenbire uyanmış da bugünkü güvenli döneme girmiş gibi yüzleri açıldı. Sıkı savaş safı seyrekleşti. Hepsi birden o temiz sesleriyle günaydın dediler. Boğazları berraklaştı. Aynı anda uzaktaki manastırın neşeli ve oynak çanları havayı mutluluğa boğmaya başlamıştı. Güneş yükselmişti, gökyüzü tertemizdi. Kayaların arasına daldım. Küçük bir martı gibi bir oyunun içine sokuldum. Mutlulukla açık denize baktım. Vücudumu güçlü, taze ve uysal hissettim. Aklım dalgaları izleyerek bir yerde kendisiyle dalga oluyor, hiç karşı koymaksızın denizin oynak temposuna uyuyordu. Sonra kalbim yavaş yavaş hırçınlaşmaya başladı. Karanlık sesler yükseliyordu içimde. Kimin seslendiğini biliyordum. Bir an yalnız kalsam, içimde adlandırılmaz isteklerle, şiddetle, dengesiz umutlarla korkmuş bir halde kükrer ve benden kurtuluş beklerdi. Onu duymamak için çabucak yol arkadaşım Dante'yi açtım. Yalnız keder ve kuvvetten oluşmuş içimdeki şeytanı kovmak istiyordum. Sayfaları çeviriyor, rastgele bir dizi, bir dörtlük okuyor, bütün ilahiyi hatırlıyordum. Cehennemlikler ateşten sayfaların arasından bağırarak çıkıyorlardı. Ötede büyük yaralı ruhlar çok yüksek bir dağa tırmanmak için çırpınıyorlardı. Daha yukarıdakiler mutlak mutluluk içindeki zümrüt çayırlarda gezinmekteydiler. Kaderin üç katlı korkunç yapısını bir inip bir çıkıyordum. Sanki bu yapı benim evimmiş gibi. Cehennem, Araf ve cenneti kolaylıkla dolaşıyordum. Boğaüstü dizeler üzerinde gezinerek acı duymakta durup sevinmekteydim. Dante'yi kapadım, uzak ufka baktım. Bir küçük martı karnını dalgaya dayadı. Vücudunu büyük ve serin havzın içine salıverdi. Güneşte yanmış çıplak ayaklı bir erkek çocuğu deniz kıyısında belirdi. Sevdalı Manina dalar söylüyordu. Bana öyle geldi ki çocuk bunların acısını anlıyordu. Çünkü sesi kısık horozlarınkine benzemeye başlamıştı bile. Yıllar ve yüzyıllar boyunca Dante'nin de yurdunda şarkılar okumuştu. Ve nasıl sevda şarkısı erkek çocuklarını aşka hazırlıyorsa, ateşli Floransa şarkıları da İtalyan gençlerini ulusal savaşa ve özgürlüğe hazırlıyordu. Hepsi yavaş yavaş ozanın ruhunu alarak tutsaklığı özgürlüğe çeviriyorlardı. Arkamda bir gülme duydum. Birdenbire Dante'nin doruklarından aşağı yuvarlandım. Dönünce arkamda bütün yüzüyle gülen zorbayı gördüm. "Nedir bunlar patron?" diye bağırdı. "Seni saatlerdir arıyorum ama bir türlü bulamıyorum." Beni sessiz ve hareketsiz görünce sesini yükseltti. "Öğle vakti geçti, tavuk kaynadı, erimiştir zavallı, anladın mı?" "Anladım ama karnım aç değil." Zorba ellerini bacaklarına vurarak "Aç değil misin?" dedi. "İyi ama sabahtan beri bir şey yemedin ki. Vücudun da canı vardır. Acı ona. Ver ona yesin patron. Ver yesin. Bizim zavallı eşeğimizdir o. Onu yedirmezsen seni yarı yolda bırakır sonra." Ben bedenin bu zevklerini küçümserdim. Yapabilsem ayıp bir şey yapıyormuş gibi yemeğimi gizleyecektim. Ama zorba bağırmasın diye "Peki" dedim, "geliyorum." Köyün yolunu tuttuk. Saatler kayaların arkasındaki aşıkların zamanı gibi şimşek hızıyla geçmişti. Floransa'nın ateşli soluğunu hala üzerimde hissediyordum. Zorba çekinerek sordu. Niyeti mi düşünüyordun? Gülerek karşılık verdim. Başka ne olacak? Yarın işe başlıyoruz. Bir takım hesaplar yapmam gerekiyordu. Zorba göz ucuyla bana bakıp sustu. Hala beni tartmakta olduğunu anlıyordum. Bana inanması gerekip gerekmediğini daha kestirememişti. Yine sakınarak sordu. Peki nasıl bir sonuca vardın? Masrafı karşılamak için 3 ay sonra günde 10 ton yiyecek çıkarmamız gerektiği sonucuna. Zorba yine bana baktı ama bu kez huzursuzdu. Biraz sonra peki ama dedi hesap yapmak için neden deniz kıyısına gittin? Sorduğum için beni bağışla patron ama anlamıyorum. Ben rakamlara bulaştım mı toprak içindeki bir deliğe saklanmak, kör olmak görmemek isterim. Gözlerimi kaldırıp da denizde bir ağacı ya da ihtiyar da olsa bir kadını gördüm mü hesaplar şeytanın yanını boylar. Sayılar kanatlanır, Allah kahretsin kanatlanır ve uçarlar. Onu kızdırmak için neden zorba dedim? Çünkü kabahat sende, aklını toparlayacak güçte değilsin. Haklı olabilirsin patron, yoruma göre değişir bu. Öyle şeyler vardır ki yaşlı bilge Solomon bile... Bak bir gün küçük bir köyden geçiyordum. Çok ihtiyar 90'lık bir adam badem ağacı dikiyordu. Dede dedim. Badem ağacı mı dikiyorsun? O eğilmiş olduğu halde bana baktı ve ben oğlum dedi. Ölümsüzmüşüm gibi hareket ederim dedi. Karşılık verdim. Bense her an ölecekmişim gibi davranırım. İkimizden hangimiz haklıydık patron? Zorba yenmiş baktı bana. Haydi söyle bakalım dedi. Susuyordum. İki yolda sarp ve çetindi. İkisi de insanı doruğa çıkarabilirdi. İnsanın ölüm yokmuş gibi hareket etmesiyle aklında her an ölüm olduğu halde hareket etmesi belki aynı şeydi ama o zaman bunu bilmiyordum daha. Zorba alaycı bir tavırla sordu. Evet, üzme kendini patron. Ucunu bulamazsan başka sözler edelim be yahu. Ben şu anda yemeği, tavuğu ve tepesinde tarçınıyla pilavı düşünüyorum. Bütün beynim pilav gibi buram buram tütüyor. Önce yemek yiyelim, önce safra alalım, sonra düşünürüz. Her şey sırayla. Şimdi önümüzde pilav var. Öyleyse aklımızda pilav olmalı. Yarın önümüzde linyit olacak. Aklımızda da linyit. Yarım yarım olmaz bu iş. Anladın mı? Köye giriyorduk. Kadınlar kapıların eşiğinde oturmuş yavaş yavaş konuşuyor. İhtiyarlar da bastonlarına dayanmış susuyorlardı. Meyve dolu bir nar ağacının altında kuru üzüm gibi bumburuşuk bir koca karıcık küçük torununun bitlerini ayıklıyordu. Kahvenin önünde dik vücutlu, şiş gözlü, derli toplu bir yüzü olan karga burunlu ve armut bakışlı bir ihtiyar durmaktaydı. Bu bana Linyit'i kiralamış olan köy ihtiyar kurulundan Mavran Donis'ti. Dün bizi evine almak için Madame Hortense'a uğramıştı. Köyde adam yokmuş gibi handa kalmanız çok ayıp demişti. Ciddi az konuşan bir adam yani gerçek bir arhonttu. Kabul etmedik alındı ama diretmedi. Ben görevimi yaptım diyerek gitti. Biraz sonra bize iki kelle peynir, bir küfe nar, bir küçük küp kuru üzüm ve bir damacana rakı gönderdi. Uşak eşeğin yükünü indirirken kaptan Mavrandonis'in selamı var dedi. Az şey ama canlandır diyor. Biz de köyün büyüğüne candan sözlerle teşekkür ettik. O avucunu göğsüne bastırarak uzun ömürlü olasınız dedi ve bir daha konuşmadı. Zorba mırıldandı. Fazla laf istemiyor sert adam. Gururlu dedim. Hoşuma gidiyor. Artık susuyorduk. Zorbanın burun kanatları sevinçle açılıp kapanıyordu. Madame Hortense bizi kapıda karşılayıp sevinç belirten bir takım sesler çıkardı ve içeri girdi. Zorba avluda yaprakları dökülmüş asmanın altında sofrayı kurdu. Ekmeği kocaman kocaman dilimler halinde kesti. Şarap getirdi. Tabaklarla çatalı kaşığı koydu. Dönüp sırnaşık sırnaşık bakarak masayı işaret etti. 3 kişilik servis koymuştu. Kulağıma fısıldadı. Anladın mı patron? Anladım anladım ihtiyar çapkın. Dudaklarını yayarak kart tavuğun suyu lezzetlidir ben bilirim dedi. Çevik hareketlerle gidip geliyor gözlerine şimşekler çakıyor eski sevda şarkıları söylüyordu. Hayat budur patron diyordu. Hayat ve tavuk. Nah işte şimdi sanki hemen şu anda ölecekmişim gibi davranıyor ve tavuğu yemeden kıkırlamayayım diye acele ediyorum. Madame Hortense komutu verdi. Sofraya buyurun. Önümüze koymak üzere tencereyi kaldırdı fakat ağzı açık kaldı. Gözü 3 kişilik servise takılmıştı. Sevincinden kıpkırmızı kesildi. Zorbaya baktı ve ak renkli kekre gözleri oynadı. Zorba bana yavaşça bacakları alevlendi dedi. Sonra ona döndü. Güzeller güzeli deniz perisi dedi. Gemimiz battı. Deniz bizi senin hükümdarlığına çıkardı. Bizimle birlikte gemiyi kabul et. Benim deniz kızım. İhtiyar şarkıcı ikimizi de almak istermiş gibi geniş burnunu açıp kapıyordu. Süzüldü. Önce zorbaya sonra bana şefkatle sürtündü. Güvercin gibi guruldayarak odasına koştu. Biraz sonra fıkırdak sallana sallana en iyi tuvaletiyle çıka geldi. Erimiş sarı şeritli hava dökülmüş eski yeşil bir kadifeydi bu. Göğsü cömertçe açıktı. Memelerinin arasına da yaprakları yolunmuş bezden bir gül sokmuştu. İçinde papağan bulunan bir kafesi elinde tutuyordu. Bunu karşı taraftaki asmaya astı. Üçümüz de yemeğe yumulduk. Bir süre sesimiz sesimiz çıkmadı. İçimizdeki hayvanı besliyor, susuzluğu şarapla gideriyorduk. Yemekler hemen kana dönüşüyor, içimiz kuvvetleniyor, dünya güzelleşiyor, yanımızdaki kadın gençleşiyor. Buruşuklukları yok oluyordu. Karşımıza asılı duran sarı göğüslü yeşil papağan ise eğilip bize bakıyor ve bazen gözümüze büyülü mikroskobik bir insan, bazen de aynı sarılı yeşili tuvaleti giymiş ihtiyar şantözün ruhu gibi görünüyordu. Başımızın üstünde yaprakları dökülmüş asma da birden siyah taneli büyük salkımlar salıverdi. Zorba dünyayı kucaklarmış gibi kollarını kavuşturdu, şaşırmış bir halde bağırdı. Nedir bu be? Bir bardakçık şarap içiyorsun, sonra dünya alabora oluyor. Hayat nedir be patron? Allah'ını seversen şu üstümüzde sarkanlar üzüm mü melek mi ayırt edemiyorum. Yoksa hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey mi gerçek değil? Ne tavuk, ne peri, ne de girit. Konuş patron, konuş, yoksa sapıtacağım. Zorba aşka gelmişti, tavuğu bıraktı. Artık aç gözle Madam Hortense'a bakıyordu. Gözleri saldırıya geçiyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor ve kabarık göğsüne dalarak sanki göz değil de elmiş gibi yokluyorlardı. Hanımımızın gözceğizleri de parlıyordu. Şarabı seviyordu. Oldukça da çekmişti. Bağın iskambilci şeytanı onu geçmişe götürmüştü. Yine canlanmış, göğsü de kalbi de açılmıştı. Kalkıp köylüler onlara vahşi insanlar diyordu. Kendisini görmesinler diye dış kapıyı kapadı. Bir sigara yakarak Fransızlara özgü kalkık burnundan halka halka dumanlar çıkarmaya başladı. Böyle anlarda kadının bütün kapıları açıktır. Nöbetçiler uyumuştur ve iyi bir söz altının ve aşkın büyük gücüne sahiptir. Bunun için ben de pipomu yaktım ve o iyi sözü söyledim. Sağ olasın Madame Hortense, bana Sarah Bernhardt'ın gençliğini hatırlatıyorsun. Bu yabanıl çevrede böyle incelik, böyle hoşluk, böyle kibarlık ve böyle güzelliği bulacağımı ummazdım hiç. Seni buraya yanyamların arasına hangi Shakespeare attı? O boyası dökülmüş küçük gözlerini açarak sordu. Shakespeare mi? Shakespeare mi? Aklı görmüş olduğu tiyatroları tarayarak uçtu uçtu Paris'ten Beyrut'a kadar kafe şantanlarda dolaştı. Oradan kıyı kıyı doğuya gitti. Sonra İskenderiye'de avizeli ve kadife kanepeli büyük bir salondaki kadınlı erkekli kalabalığı, çıplak sırtları, kokuları, çiçekleri hatırladı. Birden sahne açıldı. Korkunç bir Arap göründü. Sonunda hatırladığına sevinerek yine hangi Shakespeare dedi? Şu anda aynı zamanda Otello'da dediklerimi. Evet o, seni bu vahşi deniz kıyısına hangi Shakespeare attı hanımcığım? Çevresine bakındı, kapılar kapalıydı, papağan uyumuştu. Ada tavşanları sevişiyordu, yalnızlık, baharat, soluk aşk mektupları, eski tuvaletler ve benzeri şeylerle dolu eski bir sandığı açıyormuşuz gibi o da bize kalbini açmaya başlamıştı. Rumcayı çatapata konuşuyor, heceleri birbirine karıştırıyordu. Navarhosa, Navrakos, Epanestasiye Anastasi diyordu. Fakat şarap sağ olsun çok güzel anlıyorduk onu. Bazen birden kahkahayı basıyor, bazen de kafayı iyi tutmuştuk, ağlamaya başlıyorduk. Yani Kart Dilber kokulu bahçesinin içinde bize aşağı yukarı bu masalları okuyordu. Yani şu gördüğünüz ben, ah büyük ve görkemliydim. Hayır, taverna şarkıcısı değildim. Ünlü bir artistim ben. Gerçek dantelli ipek kombinezonlar giyerdim ama aşk derin derin içini çekti. Zorbanın ateşinden bir sigara yaktı. Bir Navrakos'u sevdim. Girit yine ayaklanmıştı. Donanmalar Suda limanında demirlendi. Birkaç gün sonra ben de demir attım. Ne görkemliydi. İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'nın 4 Navrakos'unu görmeliydiniz. Baştan aşağı sırmalıydılar. Ayakkabıları glase idi ve başlarında tüyleri vardı horozlar gibi. Her biri 60-70 okka gelen büyük horozlar canımı çıkardılar. Ya o sakalları? Kıvırcık ipek gibi siyah sarışın kır kumraldılar. Nasıl da kokuyorlardı. Her birinin kendine özgü kokusu vardı. Geceleyin ancak kokularıyla birbirinden ayırabiliyordum onları. İngiliz kolonya kokardı. Fransız menekşe, Rus misk ve İtalyan. Ah İtalyan o ambere bayılırdı. Ne sakallardı onlar. Ey Hazreti İsa ve Meryem Ana ne sakallar. Çoğu zaman beşimizde Navrakida'da oturur ayaklanmadan konuşurduk. Hepimiz de açık saçık olurduk. Ben ipek bir gömlekle otururdum. Durmadan şampanya ile ıslattıkları için gömlek üzerime yapışırdı. Mevsim yaz. Ayaklanmadan söz açar, önemli konuşmalar yaparlardı. Sakallarından tutar, zavallı Girit delikanlılarını bombardıman etmemeleri için yalvarırdım hep. Dürbünlerle onlara bakıyorduk. Hanya yakınında bir kayalığın üstündeydiler. Karıncalar gibi ufacık olup üzerlerinde gök mavisi poturlar, ayaklarında sarı çizmeler vardı. Yaşa yaşa diye bağırıyorlardı ve bir de bayrakları vardı. Aldığı çit görevi gören kamışlar sallandı. Eski amiral düşmanı korkudan titreyerek durdu. Kamışların arasından bir çit küçük göz arsızca parladı. Köyün çocukları eğlentimizin kokusunu almış gözetliyorlardı. Şantöz kalkmak istedi ama beceremedi. Çok yiyip içmişti. Ter içinde yerine oturdu. Zorba yerden bir taş aldı. Çocuklar bağırarak kaçıştılar. Zorba sandalyesini sürükleyerek söyle periciğim söyle dedi. Söyle altının. İşte canım en çok yüz bulduğum İtalyana diyordum ki sakallarını tutarak şöyle diyordum işte. Canavarom adı böyleydi. Canavarocuğum bum bum yapma bum bum yapma. Görüyorsun ya Giritlileri kaç kez ölümden kurtardım ben. Kaç kez topları hazırdı da ben Kınavrakos'un sakallarını tutup ona bum bum yaptırmıyordum. Ama bu iyiliğimi bilen kim? Eğer siz bir madalya gördünüzse ben de gördüm. Madame Hortense insanların hayır bilmezliğine kızdı. Yumuşak, küçük ve buruşuk yumruğunu masaya vurdu. Zorba da açık ve çok iş görmüş dizlerini daha çok açtı. Herhalde heyecandan olacak. Kadının ellerini tutup bağırdı. Bubulinam, ne olursun bum bum yapma. Bizim hatun fıkırdayarak sonra tatlı tatlı zorbaya baktı. Tepeden tırnağa arsızlık kesilen bizim ihtiyar madrabaz, Allah var diyordu. Üzülme Bubulinam. Allah var, burada biz de varız. İçini çekme öyle. Kart Fransız karısı kanlanmış küçük mavi gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Fakat kafesinde uyuyan yemyeşil papağanı ile karşılaştı. Bir güvercin gibi sevdalı sevdalı gururlandı. Canavara, canavara. Papağan bu sesi tanıdı, gözlerini açtı, kafesin tellerine asıldı ve boğulan bir insanınkini andıran kısık bir sesle bağırmaya başladı. Canavara, canavara. Zorba fethetmek istermiş gibi çok çalışmış dizlere elini uzattı. Buyurun diye bağırdı. İhtiyar şantöz sandalyesine sürtündü ve yine buruşmuş küçük ağzını açtı. Ben de göğüs göğüse kahramanca savaştım ama kötü günler de geldi. Girit özgürlüğe kavuştu, donanmalar gitme emrini aldı. Ben dört sakalı yakalamış bağırıyordum. Ben ne olacağım? Beni nereye bırakıyorsunuz? Büyüklüğe şampanyalarla tavuklara alıştım. Bana selam veren genç bahriyelilere, öylece yatmış erkekler gibi bana bakan o güzelim toplara alıştım. Dört kez dul kalan benim halim ne olacak navrokoslarım? Onlarsa gülüyorlardı, ah şu erkekler. Beni sterlinlere, poundlara, liretlere, ruble ve franklara boğdular. Bunları çoraplarıma, koynuma ve pabuçlarıma doldurdum. Son gece ağlayıp bağırıyordum. Navrakoslar bana acıdılar. Leğeni şampanya ile doldurup beni içine soktular. Önlerinde yıkandım. Söylemiştim, aramızda kaç güç yoktu. Sonra kulakları çınlasın bardaklarını daldırıp bütün şampanyayı içtiler ve sarhoş olup ışıkları söndürdüler. Sabahleyin tepeden tırnağa kat kat menekşe, kolonya, misk ve amber kokuyordum. Ben dört büyük devleti İngiltere, Rusya, Fransa ve İtalya'yı naşuramda koynumda tutuyor ve onlarla şöyle oynuyordum işte. Ve Madame Hortense dizlerinde bir bebeği sallarmış gibi tombul ve kısa kollarını kaldırıp indiriyordu. Nah böyle böyle. Sabah olunca da toplar atılmaya başladı. Namusum üzerine yemin ederim ki toplar atılmaya başladı ve o iki kürekli beyaz sandal beni dışarı hanyaya çıkardı. Küçük mendilini tutarak avutma kabul etmez bir halde ağlamaya başladı. Zorba heyecanla bağırdı. Bubulinam, kapat gözlerini, gözceizlerini kapat, kapat gözceizlerini altınım, kavanoram benim. Bizim hanım yine nazlı nazlı kırıttı. Çek o pis ellerini dedim sana, surata bak, nerede o parlak apoletler, üç köşeli şapka ve kokulu sakallar, ah ah. Zorbanın ellerini tatlı tatlı sıktı, yine ağlamaya başladı. Hava serinlemişti, sustuk. Kamışların ötesindeki deniz bu kez sakin ve şefkatli içini çekti. Rüzgar durmuştu, güneş battı. İyi beslenmiş iki karga üstümüzden geçti. Kanatları ipekli bir kumaş, bir şantözün ipekli gömleği diyelim, yırtılmış gibi hışırdadı. Karanlık altın bir toz gibi düşüyor, avluyu örtüyordu. Madame Hortense'ın zülfü alevlendi. Kaçmak ve yangını erkek başlarına bulaştırmak istermiş gibi akşamın hafif rüzgarında şiddetle sallanmaya başladı. Yarı açılmış göğsü, açık ve kart tombul dizleri, boynundaki buruşukluklar ve dipsiz küçük kunduraları altınla doldu. Bizim kat Dilber ürperdi. Gözyaşı ve şaraptan kızarmış gözlerini yarı yarıya kapadı. Kah bana, kah da tekelerinkine benzeyen kuru sarkık dudaklarıyla başına dikilen zorbaya bakıyor ve artık hava iyiden iyiye kararmıştı. Hangimizin kanavarı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Zorba hararetle Bubulinam diye gururlanmaktaydı. Artık dizini onunkinin üstüne atmıştı. Allah da yok, şeytan da yok diyordu. Sen üzülme. Bahçe ağzını kaldır, el cezini yanağına dayayıp aman aman çek ki ecel gebersin. Zorba alevlenmişti. Sağ eliyle bıyığını vurdu. Sol elini de şantöze uzatmıştı. Kesik kesik konuşuyordu. Gözleri baygındı. Artık hiç kuşkusuz karşısında bu boyanıp mumyalanmış koca karıyı değil, kadınlara verdiği adla dişi ırkın bütününü görmekteydi. Kişilik kaybolur, yüz silinir, genç ya da moruk, güzel ya da çirkin, hepsi anlamsız bir değişikliğe uğrardı. Her kadının arkasında Afrodit'in onurlu, kutsal ve sır dolu yüzü belirirdi. Zorba bu yüzü görür, bununla konuşur, bunu isterdi. Madame Hortense sadece geçici, donuk bir maskeden başka bir şey değildi. Zorba ölümsüz ağzı öpmek için bu maskeyi yırtıyordu. Yalvaran kesik sesi yeniden duyuldu. Kar gibi boynunu kaldır altınım, kar gibi boynunu kaldır da çek aman aman. İhtiyar şantöz çamaşırdan yıpranmış çatlak elini yanağına götürdü. Gözleri baygınlaştı. Acıklı, korkunç bir çığlık attı. Baygın gözlerle zorbaya bakarak artık seçimini yapmıştı. Belki bin kez tekrarladığı sevgili şarkısına başladı. Hayatımın akışında neden rastladım sana? Zorba da silkindi. İçeriden santuru getirdi. Yerde bağdaş kurdu. Santuru soydu. Dizlerinin üzerine yerleştirdi. Kocaman ellerini uzattı. Of of diye uludu. Bir bıçak al da kes beni Bubulinam. Gece basmaya başlayıp da akşam yıldızı gökyüzünde yuvarlandı ve santurun insana suç işleten sesi işitildiği zaman tavuk, pirinç, kavrulmuş badem ve şarapla dolmuş olan Madame Hortense ağırlığını zorbanın omuzuna vererek eğildi ve içini çekti. Kemikli omuzlarını hafifçe sürtündü, esnedi ve yine içini çekti. Zorba bana bir işaret yaptı. Bacakları tutuştu patron dedi sesini kısarak, sen kaç. Şafak söktü, gözlerimi açınca karşımda karyolanın kenarına oturmuş sigara içen ve derin derin düşünen zorbayı gördüm. Küçük yuvarlak gözlerini sabahın ışığı ile ağarmaya başlayan karşısındaki deliğe dikmişti. Gözleri şişti. Çıplak kemikli boynu akbabanınki gibi uzun ve anormal bir biçimde uzanıyordu. Dün akşam eğlenceden erken çekilerek onu ihtiyar deniz kızıyla yalnız bırakmıştım. Gidiyorum demiştim. İyi gezintiler zorba, Allah kuvvet versin. Zorba şöyle demişti. Güle güle patron. Bırak bizi de birbirimizin gözünü çıkaralım. Anlaşılan birbirinin gözünü çıkarmışlardı. Çünkü uykumda hafif guruldamalar duyar gibi oldum. Bir ara yandaki oda sarsılır gibiydi sanki. Sonra yine uykuya dalmışım. Gece yarısından çok sonra zorbanın çıplak ayakla içeri girdiğini, beni uyandırmamak için yavaşça yatağına yattığını duydum. Şimdi de tam gün doğarken uzakta ışığa baktığını görüyordum. Gözleri daha canlanmamıştı. Derin bir sabah keyfine dalmış olduğu anlaşılıyordu. Uykunun tüyleri sakallarından dökülmemişti daha. Ağır ağır ve sağlıksız bir biçimde bal gibi yavaş akan yarı karanlık bir nehre bırakıyorlardı kendilerini. Dünya, topraklar, sular, düşünceler ve insanlar uzaktaki bir denize doğru yuvarlanıyordu. Zorba da sormadan, direnmeden onunla birlikte mutlu bir halde yuvarlanmaktaydı. Köy uyanmaya başlıyordu. Horoz, domuz, eşek ve insan seslerinin karışmasından oluşan bir uğultu duyuluyordu. Bir ara yatağımdan fırlayıp şöyle bir bağırmak geldi içimden. Ey zorba, bugün işimiz var. Ama ben de kendimi böyle şafağın kararsız pembe ışıklı doğallığına konuşmadan ve hareket etmeden salıvermekle büyük bir mutluluk duymaktaydım. Bütün hayat tüy gibi hafiftir bu büyülü anlarda. Toprak rüzgarın esmesiyle her zaman biçim değiştirip yeniden var olan bir bulut gibi daha donmamış ve kabarık bir halde görünür. Zorbanın tütün içtiğini görüp imrendim. Uzanıp pipomu aldım. Heyecanla baktım pipoma. Onu bana yeşil gri gözlü ve masura gibi ince, soylu elleri olan bir dostum hediye etmişti. Bundan yıllarca önce gurbette bir öğle vaktiydi. Öğrenimi tamamlamış Yunanistan'a dönüyordu. Bana sigarayı bırak dedi. Onu yakıyor, yarısını içiyor ve tıpkı sokak kadınları gibi atıyorsun. Ayıp şey bunlar. Pipo ile evlen. O sadık kadındır. Eve döndüğün zaman hareketsiz seni bekleyecektir. Sen de dumanın havada halkalanışına bakarak beni hatırlarsın. Öğle vaktiydi. Berlin müzelerinin birinden çıkıyorduk. Dostum orada yüksek, bronz alınlı, çökmüş solgun yanaklı ve üzgün fakat bakışları kararlı olan Rembrandt'ın çok sevdiği savaşçısına veda etmeye gitmişti. Tapılması olmayan umutsuz savaşçıya bakarak mırıldandı. Eğer hayatımda değerli herhangi bir iş yaparsam onu işte şuna borçlu olacağım. Dışarı çıktık, müzenin sütunlarından birine dayandık. Karşımızda kararmış bakır bir heykel vardı. Çıplak bir ata, belirli bir sevinç ve güvenle binmiş çıplak bir Amazon, küçük gri renkli bir kuş, bir kuyruk sallayan kuşu bir an Amazon'un başına kondu. Acele kuyruğunu salladı, bir iki kez alaylı öttü ve kaçtı. Ürperdim, dostuma baktım. Kuşu duydun mu diye sordum. Sanki bize bir şey söyleyip kaçtı. Gülümseyerek şu karşılığı verdi dostum. Kuştur, şakısın, kuştur, söylesin. Bugün sabah sabah Girit'in bu kıyısında o uzun an nasıl gelip de kafamı kederle doldurdu. Pipoya yavaş yavaş tütün doldurup yaktım. Bu dünyada her şeyin gizli bir anlamı var diye düşündüm. Her şey, insanlar, hayvanlar, ağaçlar ve yıldızlar hiyerogliftir. Onları heceleyip ne dediklerini anlayacak kişiye ne mutlu. Onlara baktığın anda bir şey anlamazsın. Onların gerçek insan, hayvan, ağaç, yıldız olduklarını sanırsın. Ancak çok ileride, yıllarca sonra anlayacaksın. Kafatası bronzdan yapılmış olan savaşçı, o ışıksız öğle vakti sütuna dayanan dostum, kuyruk sallayan kuşu ve Aretti'nin ölüm şarkısındaki dize, bütün bunların belki gizli bir anlamı var ama ne? Dumanların yarı aydınlık içinde kıvrılıp açıldığını, bir an mavileşerek kat kat kıvrılarak oynaştığını, sonra da sönerek havaya dönüştüğünü izliyordum. Ruhum da onunla birlikte kıvrılıyor, oynuyor, kayboluyor ve yeni duman kıvrımlarıyla birlikte yükselip yok oluyordu. Büyük bir solgunluk ve ben aklın aracılığı olmadan dünyanın başlangıcını, en yüksek noktasını ve yok oluşunu belirtilmeyen bir kesinlik içinde tenimle yaşıyordum. Sonra da bu kez aklın aldatıcı sözcükleri, akrobatik ve sayısız oyunları olmadan Buda'ya dalıyordum. Bu duman, onun doğru yolu gösterişindeki tat, bu değişim, ölümlü biçimler, mavi nirvananın içinde sona eren dingin, gürültüsüz ve mutlu hayattır. Düşüncelere dalmıyor, bir şey aramaya çalışmıyordum. Hiçbir kaygım yoktu. Kesinliği yaşamaktaydım. Yavaşça elimi çektim. Sanki bu iç çekiş beni şimdiki ana getirmiş gibi çevreme bakıp sefil tahta kabineyi, yanındaki duvarda asılı duran ve ışığın üzerine düşmesiyle kıvılcımlar saçan küçük bir aynayı gördüm. Karşımda yatağın üstünde sırtı bana dönük bağdaş kurup oturan ve tütünlü içen zorban vardı. Önceki gün birdenbire içimde bütün trajik ve komik serüvenleriyle uyanıverdi. Etkisi geçmiş menekşe kokuları, menekşe kolonya, misk ve amber ve bir papağan, papağan olan ve kanatlarını kafesin demir parmaklıklarına vurup bağıran bir insan ruhu. Bütün bir donanmadan arta kalıp çok eski deniz savaşlarını anan ihtiyar bir manlı. Zorba iç çekişimi duydu, başını salladı, baktı. Kötü davrandık diye mırıldandı. Kötü davrandık patron, sen güldün, ben de güldüm ve zavallı kadın bizi gördü. 1000 yaşında bir koca karıymış gibi ve ona hiç önem vermeden çekilip gitmen çok ayıp. Bağışlı patron ama incelik değil bunlar. İnsanlar böyle davranmamalı. Hayır, ne de olsa kadındır. Zayıf, alıngan yaratıktır. Ben yine iyi ettim de onu avutmak için kaldım. Gülerek zorba dedim. Nedir bunlar? Her kadının aklında bundan başka bir şey bulunmadığını sağlam kafayla mı düşünüyorsun? Hayır, kadının aklında başka bir şey yoktur patron. Çok gören, çok gezen, çok şeyler yapan ve diyelim ki akıllanmış olan, sen beni dinle. Akıllanmış olan kadının aklında başka bir şey yoktur. Hasta diyorum sana, alıngan bir şey. Ona sevdiğini, kendisini istediğini söylemezsen ağlamaya başlar. Belki istemiyor, belki de senden iğreniyordur. Sana olmaz da diyebilir ama bu hiçtir. Kendisini kim görürse arzulasın ister o. Bunu ister zavallı. Onun için hatırını yapıvermelisin. Bak, benim bir ninem vardı. 80 yaşında olmalıydı. Hikayesi tam bir masaldır. Ama başka bir hava bu. Neyse. O sıralarda 80 yaşında vardı. Evimizin karşısında Kurustalo adında serin sular gibi güzel bir kız oturuyordu. Biz köyün delikanlıları her cumartesi akşamı içip aşka gelir, kulağımıza birer dal fesleğen takardık. Kuzenlerimden biriyle birlikte gidip kıza serenat yapardık. Aşk ve tutku. Budalalar gibi anılırdık. Hepimiz isterdik onu ve her cumartesi akşamı beğensin diye sürü halinde giderdik. İnanacak mısın bilmem patron. Kadın korkunç bir sırdır. Hiçbir zaman kapanmayan bir yarası vardır. Sen kulak asma. Bütün yaralar kapanır ama o yara kapanmaz. Kadının 80 yaşında olması neye yarar yani? Yara her zaman açıktır. İşte her cumartesi akşamı bizim ihtiyar minderini pencerenin önüne çeker, gizlice aynayı alır ve başında ne kadar saç kalmışsa onları ha babam tarar dururdu. Kendisini görüp görmediğimizi öğrenmek için çevresini kaçamak bakışlarla gözetler, birimiz yaklaştı mı Frank Meryem'i gibi usulca toparlanır, uyur gibi yapardı. Ama uyku nerede patron? Serenadı beklerdi, 80 yaşında. Kadının ne esrarengiz şey olduğunu anlıyor musun patron? Şimdi benim ağlayasım geliyor. Ama o vakit sersem olduğum için anlamaz gülerdim. Bir gün ona kızdım çünkü kızların peşinde gidiyordum diye beni azarlıyordu. Ben de onu şu sözlerle bir güzel kalayladım. Neden her cumartesi günü dudaklarına ceviz kabuğu sürüp saçını tarıyorsun? Ne sanıyorsun yani? Serenadı senin için mi yapıyoruz? Bir kurustulayı istiyoruz. Sense günlük kokuyorsun. İnanır mısın patron, kadının ne olduğunu ilk kez o zaman anladım işte. Ninemin gözlerinden ateş gibi iki damla yaş aktı. Dişi köpek gibi büzüldü, alt çenesi titriyordu. Beni daha iyi işitsin diye peşinden giderek bağırdım. Kurustulayı, kurustulayı, gençlik vahşidir, anlam dışıdır hem. Anlamaz çünkü. Ninem kupkuru ellerini gökyüzüne kaldırdı. Ta yüreğimden sana lanet ediyorum diye bağırdı. O günden sonra da zavallı ninem hayır etmedi, hastalandı. 2 aya kalmadan ölüm döşeğine düştü. Can çekiştiği sırada gözü bana takılınca kaplumbağa gibi tıslıyor, beni yakalamak için elini uzatıyordu. Islık çalar gibi beni sen yedin dedi. Yedin kahrolası Alex'i, lanet olsun sana. Benim çektiğimi çekesin. Zorba güldü, bıyıklarını okşadı. Koca karının duası tuttu dedi. Şöyle böyle 65'ime bastım ama 100 yaşımı da bulsam bir türlü akıllanmayacağım. Cebimde küçük bir aynam olacak ve ben dişileri kovalayacağım. Yine güldü, sigarasını delikten dışarı attı, esnedi. Çok kusurlarım var ama dedi, beni bu yiyecek. Yatağından aşağı atladı. Bırakalım bunları, çok konuştuk, bugün iş var dedi. Çabuk çabuk giyindi. Kaba ayakkabılarını giydi, dışarı avluya fırladı. Başımı önüme eğdim, zorbanın sözlerini düşünüyordum. Birden aklıma uzaktaki karlı bir kent geldi. Bir Rodin sergisinde kocaman bronz bir elin önünde duruyor, ona bakıyordum. Bu Allah'ın eliydi. Elin avucu yarı kapalıydı. Avucun içinde delice kucaklaşmış, boğuşan bir kadınla bir erkek vardı. Bir genç kız da yaklaşıp yanımda durdu. O da alt üst olmuş bir halde insana rahatsızlık veren bu 100 yıllık kompozisyona baktı. İnce, iyi yapılı, sık sarı saçlı, çenesi kuvvetli, ince keskin dudaklı bir kızdı. Kararlı ve erkekçe bir hali vardı. Ben kolayca sohbete girişenlere düşman olduğum halde hangi el itti bilmem, ona bakıp konuştum. Ne düşünüyorsunuz diye sordum. O nispet yapar gibi mırıldandı. İnsanın elinde olsa da kaçıp kurtulsa nereye gitsin? Her yerde Allah'ın eli vardır. Kurtuluş yok. Üzdü mü bu sizi? Hayır, aşk belki yeryüzündeki en kuvvetli sevinçtir. Belki, fakat bu bronz ele baktığım şu anda kaçmak istiyorum. Özgürlüğü seviyor musunuz? Evet. Ya ancak bronz ele boyun eğdiğimiz sürece özgürsek? Ya Allah sözcüğü halkın kendisine verdiği alışılmışın anlamını taşıyorsa? Huzursuzlukla bana baktı. Gözleri madeni gri renkteydi. Dudakları kurumuş, kederli bir anlam taşıyordu. Anlamıyorum dedi ve korkuyla uzaklaştı. Gözden kaybolmuştu. O zamandan beri onu hiç hatırlamamıştım. Fakat anlaşılan içimde yaşıyor, gözümün kafesi altında besleniyor. Şimdi de bu ıssız deniz kıyısında gün görmemiş, solgun ve kalbi kırılmış bir halde nasıl da içimden taşıyordu. Kötü davranmıştım. Zorbanın hakkı vardı. O bronz el iyi bir vesileydi. İşe çok iyi başlamıştık. İlk sözler güzeldi. İkimiz de yavaş yavaş anlamadan ya da anlasak bile sıkılmadan birbirimize sarılabilir, Allah'ın avucu içinde usulcacık birleşebilirdik. Ama ben birdenbire yerden göğe sıçradım ve kadın korkup kaçtı. Madame Hortense'in avlusundaki kart horoz öttü. Gün artık küçük pencereden bembeyaz bir renkte içeri giriyordu. Fırlayıp ayağa kalktım. İşçiler gelmeye, çapalarını, direk ve kazmalarını yere vurmaya başlamışlardı. Zorbanın bir takım emirler verdiğini duydum. İşe dalmıştı bile. İnsan bu adamın emir vermesini bilip sorumluluğunu sevdiğini görüyordu. Başımı direğe yaklaştırdım. Upuzun boyuyla 30 kadar esmer, ince ve sağlam yapılı şalvarlar giymiş adamın ortasında dikildiğini gördüm. Kolu buyuruncasına uzanıyordu. Sözleri az ve seçkindi. Birden mırıldanıp kararsızlık gösteren genç birini ensesinden yakaladı. ''Bir şey mi söylemek istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Yüksek sesle söyle. Mırıltılar hoşuma gitmez. İş keyif ister. Eğer keyfin yoksa çek kahvehaneye.'' O sırada Madame Hortense göründü. Saçları dağınık, yanakları şiş ve boyasızdı. Üstünde geniş ve pis bir gömlek vardı. Ayağında uzun, her yeri dağılmış bir kundurayı sürüklüyordu. İhtiyar şantözlere özgü kısık bir eşek öksürüğüyle öksürdü. 1. kaset 2. yüzün sonu.